Ayrım 4.
Sosyalizasyon ajanları. Toplum genel bir sosyalizasyon ajanıdır. Birbiriyle temas eden her kişi aslında bir sosyalizasyon ajanıdır. Toplum ile bireysel kişi arasında sayısız küçük gruplar vardır. Bunlar kişinin sosyalizasyonu için temel ajanlardır. Yeni doğan bebek için sosyalizasyon sürecinin başlangıç ajanı ailesidir. Ama kısa zamanda söz konusu ajanlar artar, yayılır. Okul öncesinde çocuğa etkide bulunan pek çok sosyalizasyon ajanı vardır. Ana babası, akrabaları, arkadaşları ve diğer pek çok kişinin yer aldığı küçük çemberler ve ilişkiler ona nasıl bir küçük, iyi çocuk olunacağını göstermede etkili olurlar. Hatta televizyon, radyo, resimli dergiler gibi kitle iletişim araçları da çocuğa çeşitli davranış örüntülerini tanıtırlar. Komşuluk, okul ve dini kurumlarda gençler için önemli sosyalizasyon ajanlarıdır. Sosyalizasyon sağlayan diğer kitle iletişim araçları da kişinin yaşamının farklı aşamalarında değişik etkilerde bulunurlar. Sosyal öğrenme ömür boyu süren bir süreç olduğuna göre kişi sürekli olarak bazı güdülerini kontrol etmeyi, bazı güdülerini de öne çıkarmayı öğrenecektir. Engellemeler ve tatminler, baskılar ve yeniden uyarlanmalar bunların hepsi öğrenme yolları olan deneyimleri oluştururlar. Çocukların büyüme aşamalarındaki farklılıkları anlatan bir anne, bir bakıma dolaylı olarak da kendinin bu deneyimden nedenli çok şey öğrendiğini söylemektedir. İş ve meslekteki, siyaset ve dindeki tüm formlar, sosyal kişinin değişme ve gelişmesini sürekli etkilerler. Film, TV, radyo, gazete ve dergi gibi modern iletişim araçları da sosyal davranışı formlaştırmada sanıldığından daha fazla etkilidir. Çocuklar üzerindeki bu ajanların etkisiyle ilgilenen ana baba ve öğretmenler aslında bu aynı süreçten kendilerinin de tutum ve görüşler edindiklerini fark etmezler bile. Oysa ana baba ve öğretmenler de bilincinde olmaksızın sosyalleştirilmektedirler. Bireyleşme. Gördüğümüz gibi her birey kendi sosyal deneyimini içselleştirir ve kişiselleştirir. İşte kültürün bireyselleşmesi dediğimizde kastettiğimiz budur. Bilimsel olarak gözlemlenebilmesi ve ölçülebilmesi için davranış örüntülerinin somut sosyal durumlarda bireylerce ifade edilmesi gerekir. Kurgu bilim yazarlarının imgelemelerine karşın uzaylı bir adamın gerçekte nasıl olduğunu, nasıl davrandığını, başkalarıyla nasıl eylemde bulunduğunu bilemeyiz. Çünkü hiç kimse böyle bir bireye ilişkin örüntüleri analiz etmeye muktedir değildir. Aynı biçimde sadece anne olan bir kadın, annelik rol beklentilerini gerçekten doldurabilir. Sosyal kişilik hiçbir zaman içinde geliştiği kültür ve toplumun mükemmel bir yansıması değildir. İkizlerin bile aynı zamanda ve aynı durumda aynı deneyimlere sahip olmaları ve aynı biçimde tepkide bulunmaları beklenemez. Bu fiziki olarak olanaksızdır. Hiçbir birey diğerinin veya hiçbir grup diğer bir grubun özdeşi olamaz. Hiçbir bireyin sosyal davranışı önceden tamamen kestirilemez. Ancak bireyselleşme sosyalizasyonun tersi değildir. Bireyselleşme sadece bireyin deneyimini kişiselleştiren bir süreçtir. Bu herkesin biricik bir kişinin olduğunu ve giderek sosyal deneyimler ve sosyal ilişkilerin gruplar içindeki bireyler arası farklılıkların üreticisi olduğunu söylemenin başka bir yoludur. Her kişinin hem biricik hem de sosyal olduğunu söylemek doğrudur. Hiç kimse bir boşluk içinde yaşamaz. Kişi üzerine gelen etkilere karşı uyarlanmaları ve ne öğrendiğine ilişkin kendi kişisel yorumları yoluyla bireyleşir. Sosyolog bireye özgü, özel, biricik olanlardan çok, pek çok kişi tarafından paylaşılan ve sosyal, ortak olan şeyleri inceler. Sosyalizasyon ajanları da çok sayıdaki kişiler üzerinde benzer etkilere sahiptir. Zaten sosyal bilim incelemesini olanaklı kılan da halkın çoğunca paylaşılan bu benzerliklerdir. Sosyal kişilik. Buraya değin, bir kişinin düşünme ve karar verme yeteneği ile karakterize edildiğini, insan bireyinin farklı açılardan, farklı amaçlarla incelenebileceğini söyledik. Sosyal kişilik kavramı çeşitli rollerin bir karmaşası olması dolayısıyla sosyologlar için son derece yararlı bir araçtır. Birey doğuşundan itibaren sosyal bir kişidir. Fakat sosyal kişiliği sosyalizasyon süreciyle sürekli gelişir. Sosyal kişilik genel olarak bireyin başkalarıyla giriştiği veya başkalarına karşı giriştiği ilişkilerde eylemde bulunduğu tüm yolları içerir. Özel olarak bu yollar kişinin geliştirdiği ve ona göre davranışta bulunduğu çeşitli sosyal roller başlığı altında analiz edilebilir. İleride sosyal rolleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik kişinin katıldığı her önemli grupta örüntüleşmiş bir davranış tarzını izlediğini söylemek yeterlidir. Kişi ailesinde baba, iş yerinde işçi veya memur, okulda öğrenci, kulüpte üye, partide yandaştır. Bunların her biri kişinin gruba katılımıyla ve grubun gereklilikleriyle ilişkili olan bir rolü oynamasını gerektirir. Bu rollerin her birini bir araya getirdiğimizde, kökenlerini, işlevlerini, ilişkilerini ve yapılarını incelediğimizde bireyin sosyal kişiliğini inceliyoruz demektir. 2. Sosyal statü. Statünün kökeni, statünün belirleyicileri, statü aktarımı, sosyal güç ve statü, statü tipleri, anahtar statü, yaşamdaki duruş, statü ve tabakalaşma. Sosyal eşitsizlik ve hareketlilik. Sosyal statü. Her kişi içinde yaşadığı gruplarda ve toplumda bir yere sahiptir. Toplum insanların gelişi güzel, tesadüfi bir bileşimi değildir. Toplum kendini oluşturan parçaların düzenli bir bileşimidir. Sosyal yapı ise bu parçaların her birinin ayrı ayrı görülüp tanınabileceği bir çeşit inşaat iskelesi olarak kavramsallaştırılabilir. Kişiler ve statüler her zaman birlikte bulunurlarsa da her birini soyutlama yoluyla ayrı kavramlar olarak düşünmek olanaklıdır. Sosyal statü bireyin sosyal yapıda işgal ettiği yerdir. Herkes sosyal statüye sahiptir. Sosyal statü terimi ne sadece yüksek prestij ve mevkiye ne de bireyin kendi hakkındaki öznel görüşüne işaret eder. Kişinin kendi sosyal statüsüne ilişkin öznel değerlendirmesi nesnel ölçütlerle değerlendirildiğinde doğru veya yanılgılı olabilir. Sosyal statü kişinin çevresindekilerin toplum içinde ona nesnel olarak uygun gördükleri mevki veya pozisyondur. Statünün kökeni. Bilimsel statü kavramı kişiye ilişkin bir yıldan diğerine değişen ve kabulden reddedilmeye kadar aşırı uçlarda oynayan bir takım leh ve aleyh yargıların toplamı değildir. Kişinin sosyal statüsü başkalarının sürekli değişen heveslerinin öznesi de değildir. Kişinin toplumda sosyal statüye nasıl sahip olacağını inceleyen sosyal bilimciler, sosyal statünün kökenini analiz etmiş ve sosyal statünün şu iki ana yoldan birinde belirlendiğini bulmuşlardır. Atfedilen statü, toplumun bireye uyguladığı değerlendirme ölçütlerinin varlığına işaret eder. Burada bireyin kendi statüsü üzerinde yapabileceği hiçbir şey yoktur. En açık örneği soy ölçütüdür. Kişinin bir İtalyan ya da İrlandalı ailede, varsıl veya yoksul, siyah veya beyaz ırkta doğmasında hiçbir seçimi yoktur. Bireyin kontrolü dışında olan bu özellikler atfedilen statü içinde ele alınır. Başarılan statü ise bireyin sosyal açıdan değerlendirilen çabalarının sonuçlarına işaret eder. Bu başarı iki yönde çalışır. Örneğin parlak bir doktor sosyal prestijine kendi çalışmasıyla katkıda bulunmakla kalmaz. Aynı zamanda doktorluk mesleğine de onur ve saygınlık kazandırır. Kraliyet kurumunun sosyal bir ölçüt olarak sosyal prestij açısından düşüş göstermesi karşısında tahta geçen etkili ve yeterli bir kral, kendi başarısıyla kraliyet statüsünün sosyal değerinin yükselmesini sağlayabilir. Böylece kişinin bir sosyal statüye otomatik olarak oturtulmuş pasif bir alıcı olmadığı ortaya çıkar. Birey kendi davranışları ile statüsünü yükseltir veya azaltır. Sosyologların işaret ettiği bir noktada, bazı bireylerin yeni bir statüyü gönüllü olarak seçebilecekleridir. Burada bireyin belirli statülere ilişkin önceden belirlenmiş sayıltıları etkili olur. Örneğin kişi meslek olarak marangozluk yerine hukuku seçebilir. Bekarlığı veya evliliği seçebilir. Daha iyi bir aileye evlenmeyi, evlenince ana baba olmayı seçebilir. Bir derneğe üyeliği seçebilir. Tüm bunlar söz konusu statülere ilişkin kişinin gönüllü seçimini etkileyen sayıltılarıdır. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu statülerin her birine ilişkin rollerin oynanması bir hazırlık dönemi gerektirir. Ve bu anlamda da kişinin statüye ilişkin sayıltılarından çok o statüdeki başarıları daha etkilidir. Şurası da açıkça belirtilmelidir ki, kişiler ne sadece tümüyle toplumun yargılarının merhametine bırakılmıştır, ne de tümüyle kendi sosyal statülerinin yaratıcılarıdır. Ne tümüyle pasif, ne de tümüyle aktiftir. Sosyal statü, son analizde kişinin ne yaptığına veya ne olduğuna veya ne olduğu hakkındaki kendinin ne düşündüğüne değil, fakat toplumdaki insanların o kişinin ne olduğunu düşündüklerine işaret etmektedir. Kişi yaşamı boyunca düşük pozisyon atfedilen bir işte canla başla çalışabilir, fakat sosyal statüde yükselmeyi asla başaramayabilir. Ancak bir gün öyle bir mesleksel fırsat elde edilebilir ki bu fırsat onu otomatik olarak yüksek bir statüye taşıyabilir. Öte yandan rekabetçi olmayan toplumlardaki kişiler başarılı olmak için fazla bir çaba harcamasalar bile yüksek bir sosyal statü elde edebilirler. Statünün belirleyicileri. Yüksek veya düşük statünün belirleyicileri veya faktörleri kendiliklerinden statü vermezler. Çünkü statü zihinsel bir inşadır. Toplumdaki kişilerin bir birey için yaptıkları değerlendirme derecesidir. Örneğin soy ve servet aslında statü veren faktörler değildir. Soyluluğun çeşitli veya servetin miktarı bizim kişinin statüsünü nesnel olarak belirlememize yardım eder, fakat bu sadece söz konusu faktörlere toplumdaki diğer kişiler bir önem atfettikleri için öyledir. Statü simgelerinin önem ve belirleyiciliğine ilişkin değerlendirmeler toplumdan topluma geniş bir çeşitlilik gösterirler. Ama sosyal statü, sosyal olarak tanımlandığı için bir başka deyişle birey dışındaki faktörler tarafından belirlendiği için onaylama ve onaylamamanın, saygı ve saygısızlığın belirli evrensel ölçütleri yine de vardır. En genel terimlerle bunlar sosyal değerler içinde içerilirler. Herhangi bir bireyin, bir ailenin veya herhangi bir sosyal kategorinin sosyal statüsünü yargılarken şu ölçütler kullanılmalıdır. Ancak bu ölçütler tek başlarına yeterli değildir. Birlikte ele alınmalıdırlar. A. Açık ya da kapalı, demokratik ya da totaliter her toplumda soybağı kişiye ayrıcalık veya aşağı bir pozisyon verir. Bir kişinin soyunun saygı görüp görmemesi çeşitli faktörlere dayanır. Doğumun meşruluğu veya gayrimeşruluğu, ana babaların şöhreti, ailenin o yerde yaşama süresinin uzunluğu gibi. Kişinin zenci, Hintli, Asyalı veya İngiliz, İtalyan olması gibi ırksal ve ulusal özgeçmişi de dikkatleri çeken birer faktördür. B. Statünün adeta evrensel bir ölçütü de servettir. Sahip olunan şeyler statü için nesnel birer ölçüttür. Sayılabilirler, derecelenebilirler. Servet sahibine servetini sergileyebilme olanağı sağlar. Sosyal açıdan servetin kaynağı da önemlidir. Yani kazanılan veya yasa dışı yoldan elde edilen servetin prestij ile soydan edinilen veya sosyal olarak onaylanan bir yoldan elde edilen servetin prestiji arasında fark vardır. C. Kişinin hizmet ettiği işlevsel yararlılık da sosyal statünün önemli ölçütlerindendir. Kişi toplumda ne yaptığına göre derecelendirilir. Bu ise yine başkalarının neyin yapılmasının iyi olduğuna ilişkin düşüncesine dayanır. Ekonomik değerlerin önde geldiği bir toplumda kişide büyük ölçüde büyük kazanç getiren mesleğe sahip olup olmaması temelinde değerlendirilecektir. Örneğin bir bankanın başkanı, bankanın kapıcısından sosyal olarak daha yüksekte değerlendirilir. Belirli işlevsel kategorilerin, tıp ve mühendislik gibi, diğerlerinden öğretmenlik ve polislik gibi daha yüksekte derecelendirildiği de açıktır. D. Geçirilen eğitim basamaklarının sayısı ve çeşidi de sosyal statünün evrensel belirleyicilerindendir. Bazı toplumlarda okur-yazar olup olmama çok önemli bir ölçüttür. Yüksek öğrenim görmüş kişiler yüksek sosyal statüye de sahiptirler. Üniversite derecesi, diplomanın bir de yüksek bir sosyal prestije sahip bir üniversiteden alınmış olması halinde sosyal statüyü yükselten önemli bir etkendir. E. Kişinin dini de sosyal statünün belirleyicilerindendir. Her toplumun genel değerleri arasında doğa üstüne ilişkin tutumlarda yer alır. Dinin bir sosyal statü ölçütü olarak saygınlığının düşürülmesine çalışan toplumlar da vardır. Bir tek yaygın dinin bulunduğu toplumda kişinin din içindeki pozisyonu ve dinsel bütünlükle ilişkisi sosyal statüsü açısından oldukça önemlidir. Çok sayıda din veya tarikatın olması halinde ise bu dini bütünlerin her biri statü hiyerarşisi üzerinde sıralanırlar. F. Biyolojik karakterlerde toplumun bireyi aşağı veya yukarı statüye yerleştirmesinde etkilidirler. Cinsiyet evrensel bir ölçüt olarak toplumların çoğunda kullanılır. Erkeklere kadınlardan daha yüksek bir yer verilir. Dişilik genellikle sosyal bir değer olarak erkekliğin altında yer alır. Zaman zaman erkek ve kadın eşitliğine doğru bir eğilim ortaya çıkar. Zaman zaman da eşitsizlik çizgileri şiddetle korunabilir. Yaş da evrensel bir sosyal statü ölçütüdür. En azından yetişkinlik çocukluktan daha çok değerlidir. Ama bu ölçütünde farklılık gösterebileceği toplumlar vardır. Bazılarında yaşlılar değerli görülürken bazılarında gençlere özel bir önem verilir. Halk tarafından kullanılan bir ölçütte yaş ve cinsiyetle yakından bağlantılı fizik güzellik kavramıdır. Güzellik standartları boy, kilo, vücut uyumu, görünüm, ten rengi, saç tipine göre değişirse de bu standartlar her yerde şöyle veya böyle bulunurlar. Statü aktarımı. Her ne kadar kişi ile statüsü her zaman iç içe ise de biz bir soyutlama yaparak kişi ile statüsünü ayrı ayrı inceleyeceğiz. Sosyal kişinin betimlenmesi bize onun ne olduğunu verir. Sosyal statünün betimlenmesi ise kişinin içinde yaşadığı toplumda hangi değere sahip olduğunu verir. Burada anlatmak istediğimiz sosyal statünün sosyal kişiye aktarılmasıdır. Kişiler bireyi, bireyin sahip olduğu faktörlere göre değerlendirmeye yönelirler. Statü aktarımına ilişkin çeşitli örnekler verilebilir. Ailenen sosyal statüsünü dış dünyada temsil eden genellikle aile reisi, koca veya babadır. Genel olarak konuşursak, eş ve çocuklar aile reisinin sosyal statüsünü yansıtırlar. Böylece koca veya babanın sosyal statüsü eş ve çocuklara da aktarılmış olur. Meslek açısından baktığımızda, örneğin bir müdür veya din adamı zekası, çekiciliği, bilgisi ve bütünleştiriciliğine dayalı büyük bir kişisel popülariteye sahip olabilir. Bunlar kişinin prestijini artıran öznel niteliklerdir. Fakat unutulmamalıdır ki, bu kişi bu yüksek saygınlığı işgal ettiği makamdan dolayı elde etmiştir. Makamın statüsü kişiye aktarılmıştır. Hem işin hem de kişinin karizması vardır. Ve bunlar birlikte etkilidirler. Başka bir çeşit aktarımda ise kişi statüsünden yararlanarak bir statü elde eder. Buna göre bir yerde kazanılan bir statü başka bir yere aktarılır. Örneğin bir banker üniversitede mütevelli olabilir. Bir sanayici büyükelçi olarak atanabilir. Bir atlet gıda maddeleri satan bir dev şirketin halkla ilişkiler sorumlusu olabilir. Bu örneklerin her birinde kişinin statüsü aktarılmıştır. Yüksek rütbeli emekli askerler hükümetle iş yapan büyük sanayilerde çalışabilirler. Bu kişiler sanayi üretimi hakkında hiçbir şey bilmeyebilirler ya da çok az şey bilebilirler. Bunlar yüksek statüleri veya rütbeleri yüzünden değerlidirler. Sosyal güç ve statü. Sosyal gücün yani bireyin toplumda başkaları üzerinde kullandığı etkinin kişinin sahip olduğu statünün bir ölçütü olduğu zaman zaman söylenir. Her ne kadar sosyal gücün sosyal statüyü ölçmede çabuk ve hazır bir ölçü olduğu düşünülürse de, aslında bu etki sosyal statünün belirleyicisi olmaktan çok sonucudur. Toplum içinde yüksek sosyal statüye sahip olanları aşağı sosyal statüye sahip olanlardan daha etkili olduğu açıktır. Hatta başarıya dayalı güce sahip olan kişi bile, gücün etkisini kullanmak için önce bir sosyal pozisyon elde etmeyi başarmıştır. Bu durum bazı kişilerin neden sosyal statülerini geliştirmeye çabaladıklarının sebebini ortaya çıkarmaktadır. Kişiler gücü sadece kendilerini tatmin etmek veya üstünlük duygusundan zevk aldıkları için istemezler. Fakat yüksek statü sahibi olmak başkalarıyla mücadelelerinde somut sonuçlar almalarında da olanak sağlar. Bu özellikle yukarıya doğru yapılabilecek sosyal hareketlilik fırsatlarının var olduğu dinamik toplumlarda daha çok gözlenir. Sosyal olarak bir hiç olan kişi büyük tutkulara sahipse Fakat tutkularının tatmin edilmesinde çeşitli engellerle karşılaşmaktaysa yüksek statü arayışını sürdürecektir. Bu noktada modern toplumlardaki liderliğin ve kişisel etkinin özelliklerini tartışmayacağız. Başkalarını ikna etme yeteneği psikologları ilgilendirir. Sosyologlar ise liderliğin sosyal kökeni ve etkileriyle ilgilenirler. Şurasını belirtelim ki sosyal güç statü ile birliktelik göstermekle birlikte statü güç ve etkinin tek kaynağı değildir. Birey kişisel çabasıyla yüksek statü elde edebilir, çaba ve yeteneği ile sosyal güç de elde edebilir. Kralın yaratıcısı, tacın arkasındaki adam gibiler genellikle olağanüstü bir etkiyi ele geçirip kullanırlar. Böyle bir kişi kamuoyunda da tanınırsa güç kadar statüye de sahip olduğu söylenebilir. Statü tipleri: yüksek veya aşağı, az veya çok, daha iyi veya daha kötü gibi nicel kavramlar sosyal statü ve tabakalaşma nosyonlarının doğasında bulunurlar. Sınıf ve tabakalaşma kavramı statülerin kendi aralarındaki ilişkiye işaret eder. Bu göreli pozisyon toplum tarafından meşrulaştırılır. Temel sosyal gruplar aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din ve boş zaman değerlendirmedir. İleride göreceğimiz gibi bu gruplar içlerindeki kişilerin pozisyonlarının düzenlenmesiyle yapılaştırılmışlardır. Böylece grup statüsü kavramı ortaya çıkar. Aile statüsü, ekonomik statü, dini statü gibi. Örneğin birey aile içinde büyük baba veya kız evlat, okul sistemi içinde profesör veya ikinci sınıf öğrencisi, camide imam statüsünde olabilir. Öte yandan her toplum temel gruplarından birine diğerinden daha çok sosyal prestij vererek söz konusu temel gruplar arasında bir farklılaşma yapabilir. Bir kadın anne ve eş olma statüsünde yüksek olmaktansa artist olma statüsünde yüksek olmayı yeğleyebilir. Bir erkek mimar olduğu için değil, fakat bir yardım derneğinde aktif olduğu için daha yüksek bir statüye oturtulabilir. Aslında kişi katıldığı tüm genel gruplarda yüksek statüde bulunmaktan zevk alacaktır. Anahtar statü. Kişi ne denli çok sayıda gruba katılırsa o denli çok statüye sahip olur. Ama her kişi yine de temel bir statüye sahiptir. Bu anahtar statüdür. Anahtar statünün belirleyicileri sadece bireyin başardığı ve üstlendiği statüye dayanmaz. Aynı zamanda toplumda geçerli olan değerlere de dayanır. Ekonomik değerlerine ve kurumların yüksek prestij taşıdığı bir toplumda kişinin mesleği genellikle onun anahtar statüsünü belirtir. Doğaldır ki çocuğu olan bir kadının anahtar statüsü aile statüsü olacaktır. Fakat bu kadın aynı zamanda başarılı bir iş kadını da ise anahtar statüsü mesleği olacak ve toplumun da ekonomik statüye daha çok değer vermesi halinde bu kez aynı kadın ekonomik grubunun statüsünden dolayı toplum tarafından daha yüksekte değerlendirilecektir.